Ayrım 10. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 107. Roman ve kişisel alem. 30 yaşındayken yayınlanan ilk deneyimlerimden biri bu. Yazacağım romanlarımın habercisi olduğu kadar ilerideki anlaşılma sorununun ilk çekirdekleri burada. Birkaç yıl önce çok satan gazetelerin birinin pazar ekinde ünlü bir romancımızla yapılan bir konuşmayı okumuştum. Yeni yayınlanan bir romanını tanıtan ünlü yazar konuşmasının sonuna doğru kitabı için şöyle diyordu. Roman gibi roman bu. Bana önce biraz tuhaf ve gülünç gelmişti bu slogan. O günlerde bir süre dilime de dolanmıştı. Ama doğrusu ünlü yazarın bu sözle ne demek istediğini anlamıyor da değildim. Kitabın satışını arttırmak isteyen ünlü yazar, romanın okuyucularının şimdiye kadar okumuş oldukları romanlara benzediğini, başının sonunun belli olduğunu, okuyucuların daha önceden düşünmedikleri, akıllarına getirmedikleri şeylerin kitabına girmediğini söylemek istiyordu. Yalnızca dekor ve hikaye değişmişti. Romanın dünyası okuyucunun başka romanlarından bilip tanıdığı dünyaydı. Bunun geleneksel romanın ya da 19. yüzyıl romanının dünyası olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Bu anlayışın Türk romanını kısırlaştırdığını düşünüyorum bugün. Birçok Türk romanı da galiba bu yüzden birbirine benziyor. Bazı romancılarımız romanı dünyaya yorumlayacak hatta anlamlandıracak bir biçim olarak görmüyorlar. Onlara göre yorumu ve anlamı zaten açık dünyanın. Yapılması gereken şey bu bildik dünyanın içine yalnızca yeni kahramanlar ve hikayeler yerleştirmek. Böyle roman yazmak, dünya hakkında söylemlenmiş, düşünülmemiş şeyleri araştırıp bulmaya çalışmaktan çıkıyor. Yeni hikayeler, olaylar, durumlar bulmuş olmak bir romanı haklı çıkarmaya yetiyor. Sanırım birçok Türk romancısı da bu yüzden yaşadıkları, tanık oldukları ya da işittikleri ilginç olayları yazmakla yetiniyorlar. Bu yazarlar, romanlarında ortaya çıkan felsefe eksikliğini kahramanları aracılığıyla güncel olaylar üzerinde yaptıkları yorumlarla gidermek zorunda kalıyorlar sonra. Böylece güncel ya da ilginç olaylara değindiği için ilgiyle okunabilen ama derinliği olmadığı için kısa bir sürede unutulacak olan anonim romanlar yazılıyor. Yanlış anlaşılmasın. Dünyayı daha derinden kavramaya çalışan modern romanlar Türkiye'de hiç yazılmıyor demiyorum. Bu tür cesur romanlar yazıldı, yazılıyor. Tanpınar'ın, Oğuz Atay'ın, Yusuf Atılgan'ın, Yaşar Kemal'in son romanları geliyor şimdi aklıma. Ama Türk romanının 100 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlanınca bu bir avuç romanın yetersiz olduğunu düşünüyor insan. Bu yetersizliğin nedenlerinden biri söylemeye dilim varmıyor ama yazarlar kadar okuyucuların da roman biçiminden beklediklerinin sınırlı olması. Romanın dünya hakkında yeni bir şeyler söylemeye kalkışması, bunun için biçimsel, teknik araştırmalara girmesi, yeniliklere yönelmesi birçoğunca düpedüz züppelik olarak da görülüyor. Ayrıca bir önyargıyla modern romanın okunması zor bir roman sayılmasının payı da var bunda. Oysa kişisel ve modern bir romanın ne züppelik ne de sıkıcı okuma demek olduğunu göstermek için 100 yıllık yalnızlığı hatırlamak yeter. Sanırım Marguez kitabını tanıtırken roman gibi bir roman olduğunu söylemeyi yalnız yanıltıcı değil, küçültücü de bulurdu. Romancılarımızın çoğu hala dünyaya kendilerine göre bir anlam vermeyi, kişisel olmayı küstahça bir davranış olarak görüyorlar. Elbette bunda insanın kendi bireysel düşüncelerinden korkup utanması gereken bir toplumda yaşıyor olmamızın payı büyük. Kapitalizmi ne kadar gelişmiş olursa olsun değişik, kişisel ya da farklı olmanın çok ayıp sayıldığı bir ülke Türkiye. Daha da acıklısı toplum dışı olanların herkesten önce sanatçılar tarafından suçlandığı bir ülkede yaşıyor olmamız. Geçenlerde bir rastlantı sonucu karşılaştığım bir kitapta hayatı kendi hayatlarına benziyor diye Sait Faik'i herkesten önce başka yazarların suçladığını okudum. Eskiden roman yazmak için siyasi diyebileceğim bir cesarete gerek vardı. Bugün de ne yazık ki gerek var bu cesarete. Ama bana şimdi daha da önemli gelen başka bir cesarete gerek var bugün. Kendi düşüncelerimizi üretebilme, bunlara inanabilme cesareti. Hiçbir şeyden korkmadan kendimizi anlamanın, anladığımız kadarını da hiç çekinmeden ortaya koymanın yollarını araştırmalıyız. Bu yalnız bir romancıların değil galiba hepimizin sorunu. Sanırım bu sorun bir ölçüde çözüldüğü zaman ünlü romancılarımız romanlarının başka romanlara ya da genel olarak romana benzemesiyle değil benzememesiyle övünecekler. Gösteri Temmuz 1983. Türk romanı. Türk romanını çok okudum. Hatta zaman zaman düşündüğüm gibi gereğinden de çok. Her şeyi okuduğumu bile düşünürdüm kimi zamanlar. Başka şeyler okusaydım daha iyi ederdim diye düşündüğüm zamanlarda bir zorunluluk duygusu yüzünden okuduğumu anlarım hep. Sizinle aynı dünyayı ve dili paylaşanların ne yaptıklarını iyice öğrenmeden değişik bir yolculuğa binişte çıkamazsınız. Bu merak yüzünden belki de başka şeylere verebileceğim onca vakte yazık oldu. Türk romancılarından çok şey öğrendim ama roman tekniği, roman dili, biçimsel olanaklar konusunda değil. Yazarlık tutumu, yazarlık tavrı diyebileceğim bir şeye ilişkin oldu bilgilerim. Söz gelimi, Kemal Tahir'den tarihe bakılabileceğini öğrendiysem, Yaşar Kemal'den yazarın kendi soluğunu ve dünyasına iyice güvenle inanması gerektiğini öğrenmişimdir. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bizim eşyalarımız, bizim nesnelerimizi bir ressam gibi arayıp görmem gerektiğini öğrenmişsem, Oğuz Atay'dan Batı'nın modern roman tekniklerinden verimli bir şekilde yararlanabileceğini öğrenmişimdir. Ama öğrendiklerim yazarlık işinin kendisine, romanlarımdaki dünyanın özüne ilişkin şeyler değildir hiç. Onlar Batı romanından öğrendim. Bu saydığım romancılarda tıpkı benim gibi birbirinden teknik, üslup, hatta dünya konusunda değil, yalnızca yazarlık tutumu dediğim şeye ilişkin bir şeyler öğrenmişlerdir. Bu da bizim haklı olarak Nurullah Ataç'ın sorduğu şu soruya götürür. Bir Türk edebiyatı var mıdır? Roman sanatından söz ediyorsak tutum olarak, konu olarak, temalar olarak var. Ama sanatı ilerleten tekniklerin, dilin, üslubun, biçimin gelişimi açısından birbirlerine eklenen bir zincirin halkalarını izlemek güç. Belki bütün dünya edebiyatlarında bu böyle. Bizim sıkıntımız parlak, mükemmel yazarlarımızın hiç olmaması değil. Bunların sayısının çok az olması. 19. yüzyıl İngiliz edebiyatını düşündüğümde gözümün önünde eşsiz eşyalar dolu 40 odalık bir saray canlanıyorsa, 19. yüzyıl Türk edebiyatı deyince aklımda aynı güzellikte birkaç parçanın durduğu 2 odalı sade bir ev canlanır yalnızca. Ama gene de bu 2 odalık eve bakarak da mutlu olabilir, en azından yazmak için gerekli iyimserliği iştenlikle bulabilirsiniz. Hami Gösteri. Tarihi roman. Tarihi romanda temel sorun, hakikate, gerçekliğe, gerçekçi ayrıntıya saygının sınırları, biçimi, kıstaslarıdır hep. Gerçekçiliğin şöyle ya da böyle olmadığı hep tartışılır. Bu da tarih, romancıyı hemen bir ikilem karşısında bırakır. Tarih zaten tarifi bakımından şu anda karşınızda olmayan demektir. Demek ki tarihi romanda gerçeğin sınanması her zaman zor ve tartışmalı olacaktır. Romanda anlatılanlar tarihi gerçeklere ne kadar uyuyor? Tartışması hiç bitmez. En azından bir dönem için. Bunda da bir görecelik vardır hep. Konstantinopolis'in Bizans'ın başkenti olduğundan kuşkumuz yok. Bunu yanlış yazan bir romancıdan kuşkuya düşmekte haklıyızdır. Ama ya bir roman sorununu bu tür ayrıntılara doğru vermeye dayandırmıyor, gücünü bu ayrıntıların doğru olmasından almıyorsa... Bu noktada işte yazarın hayal gücünün özerkliği sorunu çıkar. Yazarın gerçeklerden sapabilme gücü, otoritesi ve yetkisinin sınırlarının neresindedir? Kim koyar bu sınırları? Roman sanatı popüler bir sanat olduğu için şimdi tarif etmeye çalıştığım sorunların tartışması en genel okuyucunun önünde yapılır. Bu tatlı bir bulanıklık ve kargaşa şeklinde yaşanır. Çünkü çoğu zaman popüler okur tarihin ayrıntılarına gerçekçi bir şekilde uyulup uyulmadığını asabi bir şekilde sorar. Bu gerçekten olmuş mu sorusu. Yazarın gerçek hayal karışımının hangi düzeye oturduğunu belirlemek zordur hep. Böylece yazarın hayal gücünün sınırları ile tarihin belgeye dayanan verileri arasında bir çeşit bitip tükenmez kavga başlar. Yazarın hayal gücünün savunanlarla, tarihe saygı savunanlarla dövüşür. Bu kavga tarihi romanı hep popüler olarak besler. Yani romanları bu kavgalara ilgi duyduğumuz için de okuruz. Öte yandan tarihi romanda tarihin kendisini arayan yaygın okur ilgisi tehlikelidir. Çünkü hakiki bir dünya birinci elden çıkarak yaratılmış bir dünya değildir. O tarih değil, tarihi romandır. Tarihi romanın tehlikeli noktası işte tam orasıdır. Roman okurken tarihi olamama, tarih okurken roman olamama yeri. Bir Hollywood tarihi filmi kostümlü balı olma tehlikesi de burada başlar. Yapay tarih ve özenti bir dünya kurma tehlikesi, tarihi ayrıntının kendi içindeki çekiciliğinden, eksotikliğinden, uzaklığından, erişilmezliğinden, gelen güce dayanmaktan kaynaklanır. Yazarın hayal gücünün olağanüstü parlak ve şaşalı olması, tarihi ayrıntıların hepsine itibar etmese bile, kurduğu masalsı dünyanın içsel tutarlılığının tarihi renklerine dayanması. Sorular buralarda döner. İşin başlangıç noktası budur. Tarihi romancının belirgin unsurları bu konulardaki kararsızlığından kaynaklanır. Hayal gücünün özellikleri ile gerçekçiliğe saygı, dikkatinin birleştiği noktayı ortaya koyarken gösterilen kararsızlıktan söz ediyorum. Yani yazar romanın bir kısmında alimane bir gerçekçilik gösterisine girişir ve okuyucunun hayranlığını bu yolla kazanmayı denerse ve romanın bir başka kısmında bu hüneri ve bilgiyi gösteremezse, hayal gücüne dayanırsa okuyucu da şaşıracaktır. Bu roman gerçekçiliğinden mi alıyor gücünü, yazarın hayal gücünün gerçekçiliğini tanımamasından mı? O zaman tarih mi, hayal mi, roman mı, tarih mi, hem roman hem tarih mi kavgaları başlar gene. Unutmayalım ama, bu kavgalar çoğunlukla eğlenceli olur. Çünkü bütün eğlenceli ve tatlı tartışmalar gibi bir yanlış anlamaya dayanır hep. Tarihi ve romanı yanlış anlama, aslında yaratıcı yazarın özgünlüğü bu. Yanlış anlamaların sıklığı ve çokluğu ile de kanıtlanmış olur. İlk yazdığım hikaye bir tarihi hikayeydi. O zamanlar niye böyle diye sorulsaydı, tarihi sevdiğim için derdim. Tarih kitapları okumaktan, tarihi imgelerle haşır neşir olmaktan hoşlanıyorum. Belki şöyle denebilir. 19. yüzyıl romantiklerinde olduğu gibi, şu andaki dünyada bu tür tepki, insanın bu yüzyılda yaşamaktan duyduğu bir hoşnutsuzluk. Bir ortaçağ gecesinin karanlık sokağı ya da bir veba sahnesini anlatırken bulacağım imgeler, içi zehir dolu bir fincan, elektrik lambasıyla aydınlatılmış bir oda, tarih bana taze el sürülmemiş ve bir sürü yeni olanak tanıyan imgeler sunan bir hazine gibi geliyor. Ama tarihi sorunlar günümüze çeşitli şekilde ışık tutacak anlamlar, bir dönemin dramlaştırılması, Shakespeare vari veya Tolstoy vari tarih anlayışı bana ilgi çekici gelmiyor. Argos. Tarihi çekici yapan şey ona bağlı olma zorunluluğu değil, bağlı olmama zorunluluğudur. Benim için tarih günümüz gibi anlamlandırılması gereken bir dünya değildir. Yalnızca bir imge deposudur. Bu hazineden işime yarayacak ne çekip kullanabilirim diye düşünürüm. Tolstoy ya da Stendhal gibi tarihte olup bitenlerin anlamı nedir diye düşünmem. Bu yüzden tarihsel gerçeklerin altında ezilme tehlikesine düşmem. Öte yandan tarihsel imgelerin raflarından dikkatle indirilip, paketlerinden titizlikle çıkarılıp, gerekli yerlere yerleştirilmeleri gerektiğini düşünürüm. Dikkatle dengelenmezse onlar metni bizim pasaklı müzelerimize çevirebilirler. Kostümlü bir balo tehlikesi de var. Hollywood filmi tehlikesi de. Herhangi bir tema, malzeme bu tehlikeleri içerdiği için de yazarını kışkırtır. Hami gösteri. Bu çok da iyi bilemediğimiz, bazen hatta kötü taklit ettiğimiz tarihimizde bizi şaşırtacak şeyler var mı? Tarihimizde bizi şaşırtacak şeyler aramıyorum. Sizi şaşırtacak olan benim romanlarımdır. Tarihimiz değildir. N. Kuyaş, NTV. Mithat Cemal Kuntay'ın İç İstanbul'u tarihi bir romandır ve ben o kitabı hiç sevmem. Onun dünyası son derece itici. Bir romancının neye dikkat ettiği çok önemlidir. Kuntay'ın vazgeçmediği konu da dal kavukluktur. Bu bizim toplumumuza özgü gibi gözüken konu aslında son derece evrenseldir. Bir insanın yükselişi, bir paşanın ya da orta çağda olduğu gibi bir seniyerin hizmetine girmesiyle, ona kendini beğendirmesiyle olur. Batıdaki özgürlük fikri Türkiye'ye girdikten sonra devam etmiştir bu ilişkiler. Ve biraz okumuş, yazmış kişileri ahlaki sorunlarla baş başa bırakır. Onun için hiç sevmediğim ve 50'lerin sonuna kadar sürmüş olan bir dal kavukluk kelimesi var Türkiye'de. Bizim geleneksel romancılarımız tasvir etmeyi biliyorlar, gözlemeyi de biliyorlar. Fakat bu gözlemleri genel bir derin dünya görüşünün, genel bir anlamın içine oturtmayı ya da o anlama hizmet eden ayrıntılar olarak görmeyi beceremiyorlar. Türk toplumunun tarihi, dal kavukluk denen insani ilişkiye, bu çirkin şeye müsaittir. Fakat bir romancıdan beklenir ki, bu ilişkiden bahsettiği zaman bize insanların kendi hayat fırsatlarını özgür olarak gerçekleştirmelerine imkan vermeyen bir toplumda yaşadığımızı göstersin. Özgürlüğün kısıtlı olduğu bir dünyada yaşadığımız romanda hissedilsin. Oysa Üç İstanbul'da dal kavukluk bir toplumsal zorunluluk değil, bir insani zayıflık, bir kötülük, kaba bir ahlaksızlıktır yalnızca. Geleneksel romanımızda tasvir edilen dünyadaki eksiklik, dal kavukluk eden kahramanların insani zaaflarından, ahlaksızlıklarından, kötülüklerinden ileri gelir hep. Böyle gözlem daha derin bir anlama bağlanmaz. Ama söz gelimi Tolstoy, Harp ve Sulh'ta evinde davet eden ve bu daveti oğluna iyi bir gelecek hazırlamak için yapan, davete gelecek önemli bir kişiyi memnun etmek için çeşitli planlar kuran bir kahramanı tasvir eder. Orada Kuntay gibi dal kavukluk kelimesini kullanmaz. Yalnızca sezdirir. İki yazar da aynı tarihsel insani ilişki üzerine gözlem yaparlar. Biri bunu çok derin bir şekilde sunar, öteki ise sınırlı, dar, ahlaki olarak yargılayıcı bir bağlam içinde sunar. Tolstoy'un romanında da aynı şeyi yapan bir karakteri görürüz. Ama neden öyle yaptığını anlarız. Dünyayı gizleri olan, derin, anlamı çözülmesi gereken, anlamı bizden gizlenen, anlamı kaçırdığımız bir yer olarak görmez genellikle ahlakçı bir Türk romancısı. Eğer bizden gizli, bizden kaçırılmış bir anlam varsa en fazla bir kumpastır bu. Ya bir başbakan birisiyle bir şey konuşmuştur, ya bir ağa Amerikalılarla anlaşmıştır, ya da sevgilisi meğerse başka birisini seviyormuş olur. Kötülükler, mutsuzluklar ya da yıkıntılar derin bir anlama değil. En sonunda insanların zaaflarına, insanların sınırlı oluşuna, sahnede oynanan oyunun kötü kuruluşuna bağlanır. Kuntay'da ve ahlakçı romanlarda kahramanları yalnızca ayıplar, yargılarız. Oysa iyi romanlar insanları ayıplamak, yargılamak için değil, anlamak için yazılır. A.E. Argos. Modern roman teknikleri. Modern roman tekniklerinin kullanılmasının psikolojik nedenlerini bir yana bırakıp felsefi nedenlerini anlamaya çalışalım. Bir Tolstoy'un dünyasını, bir Stendhal'ın dünyasını düşünelim. Bu dünya aslında son derece açık, olayların nedenlerinin, sonuçlarının, görüntülerinin arkasındaki özlerin kolaylıkla hem o dünya içinde yaşayan insan hem de o dünyayı gözlemleyen, tasvir eden yazar tarafından doğrudan kavranabileceği, anlaşabileceği bir dünyaydı. Yani öz ile görüntü arasındaki uzaklık çok fazla değildi. Daha en gelişmiş ülkeler bile yeni sanayileşiyorlardı. Ama tarımın da sanayinin de anlamı ortadaydı. Dünyanın anlamı ortadaydı. Fabrikada çalışan bir işçi bile ne yaptığını en sonunda görebiliyor, hissedebiliyordu. Oysa 20. yüzyılın dünyası artık neden-sonuç ilişkilerini çok kolay kuramadığımız bir dünya. Bir makinenin ucundaki işçinin ne yaptığını, yaptığının sonucunun nereye vardığını göremediği, tarımda çalışan bir insanın da, diyelim, dünya ekonomisi bir bütün oluşturduktan sonra emeğinin karşılığını nasıl aldığını kavrayamadığı bir dünya. Dünya piyasalarını, borsaları, o karışık mekanizmaları düşünelim. Böylece bugün insanların yaşadıkları dünyanın anlamını, özünü, eskiye oranla artık daha zor kavradıklarını görürüz. 20. yüzyıl dünyası 19. yüzyıl dünyasına göre daha anlaşılmazdır. Böyle olunca bu dünyayı 19. yüzyıl romanlarının iyimserliğini kolaylıkla, hatta saflığı, naifliği ve basitliğiyle anlatmak artık pek mümkün değil. O zaman romancı tüm bu karışıklığa ya da göreceli karışıklığa bir anlam vermek için eski anlatım olanaklarının yetmeyeceğini hissediyor. Burada romancının işinin dünyaya tekabül eden anlamlı bir bütün oluşturmak olduğunu varsayıyoruz. Böylece yeni anlatım yolları denenmeye başlıyor. Mesela tam bu sıralarda Henry James, Fransız romancılardan sonra, Rus romancılarından sonra görüş açısı dediğimiz tekniği geliştirir. Yani roman kurarken dünya artık o kadar karışıktır ki onu dışarıdan Tanrı'nın bakışıyla anlatamayacağını sezer ve anlatıyı derleyip toparlayarak bütünü, hiç olmazsa bir insan çerçevesinde toplamaya girişir. Böylece romanın anlattığı ve betimlediği şeylerin bir kahramanın ya da temel kahramanın görüş açıları sınırları içerisinde kalması gerektiği yolunda bir teori geliştirir. Gene aynı zamanlarda Conrad bu sefer daha önce de romanda çok görülmeyen zaman içinde sıçramalar yapar. Roman bizim yaşadığımız doğrusal zamanı değil de başka bir düzeni izler. 10 yıl evvele gider, ondan bize 40 sayfalık bir bölüm okutur. Ondan sonra 30 yıl sonraya gider. Böylelikle o dünyanın özünü araştırmak için, daha anlamlı kılabilmek için roman tekniğine bir şeyler ilave eder. Bunun 20. yüzyılın daha ilerlemiş şekli, Henry James'ten bir adım daha ileri gidelim, bilinç akışıdır. Yazar artık görebileceği kahramanın bakış açısı içerisinde kalan şeyleri değil, yalnızca kahramanın zihindekileri tasvir etmeye çalışıyor. Böylelikle tekrar dünyanın özünün kavranmasını daha da zorlaştığını sezen yazar, hiç olmazsa kendi sınırlılığına karar veriyor ve kendini daha da geriye çekiyor. Romanı neredeyse kahramana teslim ediyor, bir bütünü, diyelim, kahramanda arıyor. Latin Amerika romancıları bugün Batı Avrupa'nın ürettiği roman tekniklerini, araştırma ve yöntemlerini edebi açıdan bakir, yazılmamış olan kendi toplumlarına uyguluyorlar. Fakat şunu unutmamak gerekir. Güney Amerika'da edebiyatın daha ilginç bir başka yanı daha var. Cortázar gibi, Borges gibi yazarlardan söz ediyorum. Bunlar toplumsal çevreyi tasvir etme zorunluluğunu hisseden taşralı yazarlar gibi davranmıyorlar. Onlar sanki batılı yazarlarla aynı masalarda yan yana oturuyorlar ve kendilerini onlarla eşit görüyorlar. Bütün dünya edebiyat geleneği de kendilerine devredilmiş bir şey olarak görüyorlar. Ve bu geleneğe de bir şeyler katacaklar. Bu gelenekten yararlanarak kendi toplumsal çevrelerini tasvir etmek gibi öncelikle tanıdıkları bir sorunları yok. Latin Amerika toplumu efsanesi birazcık da yazarların ürettikleri bir şey. Marquez, Cortazar, Borges, Batı'dan aldıkları şeyler sonucu bir ölçüde birbirlerinden etkilenerek grotesk, sürrealist bir edebiyat oluşturdular. Zihninizde fantastik bir edebiyat deyince sanki yavaş yavaş Latin Amerika'da fantastik bir yermiş gibi geliyor insana. Oscar Wilde'ın dediği gibi biraz sonra doğa sanata öykünmeye başlıyor. Belki biz o kitapları okuduğumuz için o ülkeleri öyle görmeye başlıyoruz. Ve bu sefer o kitapların o ülkeleri yansıttığına saf saf inanıyoruz. 10. ayrımın sonu, sayfa 116.